Ayrım 9, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 93. Todd'un cebir dersindeki yeri orta bölümün 4. sırasındaydı. Bay Storm'un sınav kağıtlarını dağıtırken yüzünden bir şey belli olmamasına çalışarak hareketsiz oturuyordu. Fakat kemirmiş olduğu tırnakları yine avuçlarına gömülmüştü. Vücudu yakıcı bir terle kaplanmış gibiydi. Umutlanma diyordu içinden, böyle bir budalalığa kapılma, geçmiş olmada imkan yok, geçmediğini biliyorsun. Ama yine de içindeki budalaca umuda engel olamıyordu. Haftalardan beri ilk kez bir cebir sınavının sorularına cevap verebilmişti. Sinirli olduğu, çok korktuğu için sorulara pek doğru cevap verdiğini sanmıyordu. Ama yine de başka bir öğretmen olsaydı belki iş kolaylaşırdı. Fakat Storm'un kalbi taşlandı. Kendine kes diye emir verdi. Bir an korkunç bir an bu sözü sınıfta haykırarak söylediğini sandı. Sen çaktın, bunu biliyorsun. Dünyada hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez. Storm'un ifadesiz bir yüzle ona kağıdını vererek yürüdü. Todd da kağıtta yazılanları görmemek için hemen eski sıraya bıraktı. Bir an bunu çevirip gerçeği anlayacak güce sahip olmadığını sandı. Sonunda vücudu zangır zangır titrerken heyecanla kağıdı kaptı, sınav kağıdı yırtıldı. Buna bakarken dili damağına yapışmış, adeta kalbi durmuştu. Kağıdın tam üstünde 8.3 sayısını gördü. Bunun altında da iyi sözcüğü vardı. Daha altta da böyle ilerleme kaydetmene sevindim diye yazmıştı öğretmen. İçim rahat etti. Hatalarını dikkatle incele. Bunlardan en az 3'ü cebir değil, aritmetik hatası. Kalbi bu kez deli gibi atmaya başladı. Rahatlamıştı ama sakin değildi. Birden vücudu yanmaya başlamıştı. Kendisini bir tuhaf hissediyordu. Gözlerini kapattı. Sınav sonucu yüzünden sınıftaki konuşmaları da duymuyordu artık. Gözlerinin ardında bir kızıllık vardı. O anda Dussander'den eskisinden daha da fazla nefret etti. Yumruklarını sıktı. Dussander'in sıska bir tavuğunkine benzeyen boynunun elleri arasında olmasını diledi. Dick ve Monica Bowden'ın karyolalarının arasında üstünde Tiffany taklidi güzel bir gece lambası duran bir komodin vardı. Odadaki eşyalar kızıl ağaçtandı ve duvarlardaki raflar da kitap doluydu. Tam karşıda fil dişinden iki heykelciğin arasına bir Sony televizyon yerleştirilmişti. Dick kulaklığını takmış Johnny Carson'ı izlerken Monica da o gün kitap kulübünden gelen Michael Crichton'ın yeni romanını okuyordu. Dick... Kadın okuduğu yeri işaretleyip romanı kapattı. Televizyonda Buddy Hackett herkesi güldürüyordu. Dick de gülümsedi. Kadın daha yüksek sesle "Dick!" dedi. Adam kulaklığı çıkardı. "Ne var? Sence Todd iyi mi?" Adam bir an karısına bakarak kaşlarını çattı, sonra başını salladı. "Je ne comprends pas chérie." Dipnot: "Anlamıyorum sevgilim." Aslında anlamıyorum yerine bilemiyorum demesi doğru olurdu. Dick Bowden'in kötü Fransızcası aralarında bir şaka konusuydu. Babası Fransızcadan kalmaması için ona $200 göndermiş ve bir öğretmen tutmasını söylemişti. Adam da üniversitedeki tahtaya takılan ilanlar arasından Monica Darrowinkini seçmişti. Noel'de Monica'ya üniversite rozetini armağan etmiş ve Fransızcadan da orta almayı başarmıştı. Todd epey zayıfladı. Dick, evet, kemikleri çıktı diye karşılık verdi. Kucağına bıraktığı kulaklıktan hafif sesler geliyordu. Oğlumuz büyüyor Monica. Kadın huzursuz huzursuz kıpırdandı. Bu kadar çabuk mu? Dick güldü. Bu kadar çabuk. Ben o yaşlardayken birden 18 santim uzamıştım. 1.65 boyunda bir karidesken birden bugün gördüğün kaslardan oluşmuş 1.82 boyundaki yakışıklı erkek oldum. Ben 14'ümdeyken annem geceleri benim büyüdüğümü duyduğunu söylerdi.
Her tarafın aynı ölçüde büyümemiş anlaşılan.
Boy kullanılmasına bağlı.
Bu gece kullanmayı ister miydin?
Dick Bowden, bu kadın gitgide küstahlaşıyor diyerek kucağındaki kulaklığı karşı koltuğa attı. Daha sonra adam uykuya dalacakken kadın,
Dick, Todd ayrıca kötü düşler görüyor diye devam etti.
Karabasan mı?
Karabasan, gece banyoya giderken onun uykusunda inlediğini duyuyorum. Bu birkaç kez oldu. Onu uyandırmayı istemedim. Saçma ama büyük annem kötü bir düşün ortasında uyandırılan insanın çıldırabileceğini söylerdi.
Büyük annen, şu Polonyalı değil mi?
Polonyalı, evet o. Neden yukarıdaki tuvaleti kullanmıyorsun sanki? Bunu 2 yıl önce kendi elleriyle oraya takmıştı. Tuvaletin sifonu seni uyandırıyor, biliyorsun.
Öyleyse sifonu çekme.
Değil, kabalık ediyorsun.
Adam içini çekti.
Bazen odasına girdiğimde terlediğini fark ediyorum. Çarşafları sırılsıklam oluyor.
Adam karanlıkta sırıttı, bundan eminim.
Ne? Ah, kadın onu hafifçe vur, çok kötüsün. Oğlumuz henüz 13 yaşında.
Önümüzdeki ay 14'üne basacak. Çok küçük de sayılmaz. Belki fazla zeki ama pek küçük değil.
Peki sen kaç yaşındaydın?
14 ya da 15, tam anımsayamıyorum. Fakat uyandığımda öldüğümü ve cennete gittiğimi sandım.
Fakat sen Todd'dan büyük müsün o zaman?
Artık her şey daha küçük yaşta oluyor. Bunun nedeni de süt olmalı ya da vitaminler. Biliyor musun, şimdi 14-15 yaşındaki kızlar türlü işler karıştırıyorlar.
Kadın dinle dedi. Todd'un düşleri hiç de ölmüş ve cennete gitmiş birininki gibi değil.
Ona düşlerini sordun mu?
Bir kez, 6 hafta önce. Sen o korkunç Ernie Jacobs'la golf oynamaya gitmiştin.
O korkunç Ernie Jacobs seviştiği sarı saçlı sekreteri yüzünden kalp krizi geçirip ölmezse 1977'de beni ortak alacak. Hem golf kulübünün de masraflarını o veriyor. Todd ne söyledi?
Anımsamadığını söyledi. Fakat
birden gözleri bulutlandı. Bence gördüğü düşü çok iyi anımsıyordu. Monica, delikanlılığa geçtiğim çağdan pek bir şey anımsamıyorum. Fakat bu tür gençlik düşlerinin daima hoş olmadığını biliyorum. Hatta bazen bunlar çok tatsız da olabilir.
Nasıl olur bu?
Suçluluk duygusu, türlü suçluluk duygusu. Bunların bazıları insanın çocukluğundan kalma sanırım. Bilirsin, o zamanlar yatağı ıslatmanın çok kötü bir şey olduğunu insana anlatırlar. Sonra seks işi var. Bu tür bir düşe neyin yol açtığını kim bilebilir? Otobüste bir kıza dokunmak mı? Okulda bir kızın eteğinin altına bakmaya kalkmak mı? Bilemiyorum. Tek anımsadığım öğrenci yurdu yüzme havuzunun kızlar ve erkeklere açık olduğu bir günde suya atlarken şortumun düştüğünü hayal etmenin bana büyük zevk verdiğiydi.
Kadın kıkır kıkır güldü. Bu seni heyecanlandırıyordu ha?
Evet, onun için çocuk bu tür sorunlarından söz etmek istemezse kendisini zorlama.
Onu yetiştirirken yersiz suçluluk duygularına kapılmaması için elimizden geleni yaptık.
Ama yine de insan bu duygudan kurtulamaz. Todd bu duyguyu 1. sınıfta yakaladığı nezle gibi okuldan alıp getiriyor. Buna arkadaşları ya da belirli konulardan kaçınan öğretmenleri neden oluyordur. Bu suçluluk duygusuna kapılmasına babam da yol açmış olabilir. Gece kendine dokunma Todd, yoksa ellerin kıllanır ve kör olursun. Üstelik belleğini yitirirsin. Bir süre sonra da şeyin kararıp çürür. Onun için dikkatli ol Todd.
Dick Bowden, babam böyle bir şeyi asla söylemez.
Söylemez mi? Söyledi bile. Tıpkı Polonyalı büyük annenin sana kötü bir düşün ortasında uyandırılan bir insanın çıldıracağını söylediği gibi. Babam bana ayrıca genel tuvaletlerde oturacağım yeri de dikkatle silip temizlememi, böylece mikroplardan korunacağımı da söylemişti. Bu sözlerle sifilisi kastetmişti sanırım. Büyük annenin de sana aynı şeyi söylediğinden eminim.
Kadın dalgın dalgın, hayır, bunu annem anlattı diye cevap verdi. Hem bana daima sifonu çekmemi de tembih etti. Bu yüzden aşağıya iniyorum.
Dick mırıldandı. Bu yüzden de hala uyanıyorum.
Ne?
Hiç.
Bu kez adam dalacak gibi oldu ama Monica yine ona seslendi. Dick Bowden sabırsızlanarak ne var diye sordu. Acaba o... Yok yok, bırak, hadi uyu.
Bari sözünü bitir. Nasıl olsa uyandım. Ne var?
O ihtiyar adam Bay Denker. Todd'un onu sık görmesini garip bulmuyor musun? Belki o... Ah, bilemiyorum. Belki Todd'un kafasını türlü hikayelerle dolduruyordur.
Gerçek korku hikayeleri, yani Essen Motor Fabrikası'nda bir günde yeterince araba çıkmaması gibi şeyler.
Dick güldü. Kadın benimkisi sadece bir fikirdi diye söylendi. Yan dönerken örtüler hışırdadı. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim.
Adam elini onun omzuna dayadı. Sana bir şey söyleyeceğim bebek. Durup sözcüklerini dikkatle seçti. Zaman zaman ben de Todd yüzünden endişeleniyorum. Fakat senin söylediğin şeyler yüzünden değil, ama yine de endişeleniyorum.
Kadın ona döndü. Neden endişeleniyorsun?
Ben ondan çok farklı şekilde yetiştim. Babamın dükkanı vardı. Herkes ona marketçi Wick derdi. Babam veresiye alanların hesaplarını bir deftere yazardı. Buna ne derdi bilir misin?
Hayır.
Dick eski günlerden pek söz etmezdi. Karısı onun geçmişinden pek hoşlanmadığını sanıyordu. Onun için dikkatle dinledi. Buna sol el defteri derdi. Babam sağ elin iş yaptığını ama sağ elin solun yaptığını bilmemesi gerektiğini söyler. Sağ el sol elin yaptıklarını bilse bir satır alıp onu kesiverir derdi.
Bana bunu hiç anlatmamıştın.
Evlendiğimiz sırada babamı pek sevmiyordum. Açıkçasını istersen onu hala pek fazla sevemiyorum. Bayan Mazurski kocasının ertesi hafta işe gireceği hikayesini yineleyerek veresiye jambon alırken ben yardım derneklerinin verdiği pantolonları giymek zorunda kalmama anlam veremezdim. Tanrı'nın belası şarapçı Bill Mazurski'nin tek yaptığı iş 12 sente aldığı şarap şişesini elinden eksik etmemekti. O günlerde tek istediğim o semtten ve ihtiyarın yaşamından çıkıp uzaklaşmaktı. Onun için çalıştım, sevmediğim sporları yaptım ve Kaliforniya Üniversitesi'nde burs kazandım. Sınıfta da en çalışkan 10 kişi arasında olmayı başardım. Çünkü o sıralarda üniversitedeki tek sol el defterinde sadece savaşta çarpışan askerlerin adları vardı. Babam kitap almam için para yollardı. Bunun dışında ondan bir kez para aldım. Fransızcadan çakacağımı düşünerek paniğe kapılıp eve mektup yazdım. O sırada seninle karşılaştım. Daha sonra bizim eski komşu olan Bay Halleck'ten babamın $200 yollayabilmek için arabasını ipotek ettiğini öğrendim. Şimdi sen varsın ve Todd doğdu. Onun çok yetenekli bir çocuk olduğuna inandım hep. İhtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasına gayret ettim. Mükemmel bir erkek olması için gereken her şeyi ona vermeye çalıştım. Bir zamanlar bir erkeğin oğlunun kendisinden daha iyi olmasını istediği hikayesine gülerdim. Fakat yaşım ilerledikçe bu bana gülünç değil gerçek gibi gelmeye başladı. Todd'un şarapçının birisinin karısı veresiye jambon alacak diye yardım derneğinin verdiği pantolonu giymesini istemem. Bunu anlıyor musun?
Monica hafif bir ses tonuyla evet anlıyorum diye cevap verdi.
Sonra 10 yıl kadar önce babam mahalleyi yenilemek için çalışan kent planlamacılarıyla didişmekten bıktığı sırada bir beyin kanaması geçirdi. Hafif bir felç. 10 gün hastanede yattı. Mahalledeki İspanyollar, Almanlar, hatta 1955'te oraya yerleşmeye başlayan serseriler bile birleştiler. Babamın hastane faturasını son meteliği ne kadar ödediler. Buna inanamadım. Üstelik babamın dükkanının kapanmamasını da sağladılar. Fiona Castellano ile 4-5 arkadaşı nöbetleşe dükkanda çalışmaya başladılar. Babam dükkana döndüğünde defterdeki hesaplarla alınan para kuruşu kuruşuna birbirini tutuyordu.
Kadın aman tanrım diye mırıldandı.
Biliyor musun bana ne dedi? Benim ihtiyar yani. Daima yaşlanmaktan, tek başına kalmaktan, üzülmekten korktuğunu söyledi. Hastane köşelerinde meteliksiz kalmaktan korktuğunu anlattı. Ölmekten de korkuyordu. Felç geçirdikten sonra korkusu kalmamıştı. Rahat öleceğimden eminim dedi. Yani mutlu öleceğine mi inanıyorsun baba dedim. Hayır diye cevap verdi. Kimsenin mutlu öldüğünü sanmıyorum Dicky. Bana Dicky derdi hep ve hala da öyle der. Bu da hiç hoşlanmadığım şeylerden biriydi. Babam hiç kimsenin mutlu ölemeyeceğine fakat rahatlıkla ölebileceğine inanıyordu. İşte bu beni etkiledi.
Adam uzun bir süre sustu, düşünüyordu.
Son 5-6 yıldır babamı anlamaya başladım. Belki şu anda San Remo'da ve benden uzak olduğu için bunu yapabiliyorum. Şimdi belki de sol el defteri hiç de fena fikir değil diye düşünüyorum. İşte bu yüzden Todd'un durumu beni endişelendiriyor. Ona anlatmak istediğim şeyler var. Belki sizi bir ay Hawaii'ye götürebilmek ya da Todd'a naftalin kokmayan pantolonlar almaktan daha önemli şeyler var dünyada. Fakat bütün bunları nasıl anlatacağımı kestiremiyorum. Ama belki de oğlumuz bunları biliyor. Bunu düşününce rahatlıyorum.
Yani Bay Denker'a kitap okumasını mı kastediyorsun?
Evet, bu yüzden bir şey kazanmıyor. Denker ona para veremez. O adam belki hala sağ olan dostları ya da akrabalarından binlerce kilometre uzakta. İşte babam öyle biri olmaktan çok korkmuştu. Todd o adamla ilgileniyor.
Durumu hiç böyle düşünmemiştim.
Kendisine yaşlı adamdan söz ettiğim zaman Todd'un ne hal aldığına dikkat ettin mi?
Hemen susuyor.
Evet, sanki kötü bir şey yapıyormuş gibi utanıp susuyor. Babam da biri veresiye verdiği için kendisine teşekkür etmeye kalktığında böyle davranırdı. Biz Todd'un sağ eliyiz, hepsi bu. Sen, ben, geri kalan her şey bu ev. Taha'ya kayak yapmaya gitmemiz, garajdaki Thunderbird araba. Todd'un renkli televizyonu, hepsi onun sağ eli. Oğlumuz sol elinin ne yaptığını bilmemizi istemiyor.
Öyleyse sen onun Denker'ı çok fazla gördüğünü düşünmüyorsun.
Şekerim, karnesindeki notları düşün. Eğer karnesinde kırıklar olsaydı hemen buraya bak, bu kadarı yeter. O adamla fazla ilgilenme derdim. Todd'un bir derdi olsaydı durum hemen karnesinden belli olurdu. Şimdi notları nasıl?
O kötü karneyi getirdikten sonra kendine geldi. Notları çok iyi.
İşte gördün mü bak, dinle bebek. Yarın sabah 9'da toplantım var. Eğer uyumazsam işleri alt üst ederim.
Kadın sevgiyle tabii uyu diyerek dönüp kocasını omzundan hafifçe öptü. Seni seviyorum.
Adam huzurla mırıldandı. Ben de seni seviyorum. Gözlerini kapattı. Her şey yolunda Monica. Sen fazla üzülüyorsun.
Bunu biliyorum. İyi geceler.
Uykuya daldılar. Dusander pencereden bakmaktan vazgeç dedi. Dışarıda seni ilgilendirecek bir şey yok.
Todd somurtarak ona döndü. Önünde tarih kitabı açık duruyordu. Sen insanı tutsak gibi çalıştırmaktan hoşlanıyorsun değil mi?
Dusander, ben özgür bir insan olmaktan hoşlanıyorum diye cevap verdi. Çalış.
Todd inanılmayacak kadar açık bir küfür salladı.
Dusander, çocukluğumda böyle bir şey söyleseydim ağzımı yeşil sabunla yıkarlardı diye mırıldandı.
Zaman değişiyor.
Öyle mi? Adam viskisini yudumladı. Çalış.
Todd Dusander'i süzdü. Sen sadece Tanrı'nın belası pis bir ayyaşsın, bunu biliyor muydun?
Çalış.
Kes sesini. Todd kitabın kapağını çarparak kapattı. Bu Dusander'in mutfağında silah patlaması gibi bir ses çıkardı. Nasıl olsa dersleri yetiştiremeyeceğim. Bu kadar kısa sürede sınava hazır olamam. Daha burada Birinci Dünya Savaşı'na kadar 50 sayfa pislik var. Onun için yarın okulda oturup kopya hazırlayacağım.
Dusander sert bir ses tonuyla öyle bir şey yapmayacaksın diye çıkıştı.
Neden yapmayacakmışım? Bana kim engel olacak, sen mi?
Çocuk, hala bu oyunu nelerle oynadığımızdan haberin yok. Senin sümüklü burdunu kitaplara sokmaktan zevk aldığımı mı sanıyorsun?
Adamın sesi yükselmiş bir kırbaç gibi şaklıyordu. Bu ses ısrar ediyor, emir veriyordu.
Senin öfkeyle bağırmanı, anaokuluna özgü küfürlerini dinlemekten hoşlandığımı mı sanıyorsun?
Dusander onun sesini taklit ederek aynı küfrü yineledi.
Todd öfkeden mosmor oldu. Yarın ne olacağı umurumda değil diyerek bildiği küfürleri sıralamaya başladı. Sonunda avazı çıktığı kadar bağırdı. Hayır, bana emir vermekten hoşlanıyorsun, buna bayılıyorsun. Sırtıma bindiğin sürece kendini bir şey sanıyorsun. Bir hayalet olduğunu unutuyorsun, lanet olsun, bırak da biraz dinleneyim. Kopya çekerken yakalanırsan ne olacağını sanıyorsun? Bunu ilk kime haber verirler?
Todd tırnakları kemirilmiş ellerine bakarak ses çıkarmadı.
Kime söylerler diye tekrar etti Dusander.
Tanrım, bunu biliyorsun, Lastige'de tabii, sonra da annemle babamı söylerler sanırım.
Dusander başını salladı. Ben de öyle düşündüm. Çalış. Hazırlayacağın kopyaları kafanın içine yerleştir.
Todd bezgin bezgin, senden nefret ediyorum dedi. Gerçekten öyle.
Fakat tarih kitabını açarak okumaya başladı. Dusander de sallanan sandalyede sallanmaya başladı yine. Elinde viski dolu çay fincanı vardı. Adeta şefkatle mırıldandı. Sen iyi bir çocuksun.
Todd bir gece yine kötü bir düş görerek birden uyandı ve dışarıda penceresinin önündeki ağaçların yapraklarını hışırdatan yağmuru duydu. Bu karabasanlardan bezmişti. Eskisi gibi olabilmesi için tek çare vardı. Dusander'i öldürmek gerekiyordu. Oyunlar oynanmış, hikaye anlatma zamanı geçmişti, yaşaması gerekiyordu. Karanlıkta öylece yatıp yağmurun sesini dinlerken onu öldür ve bu işten kurtul diye fısıldadı. Bu fısıltı sayesinde bu düşüncesi birden gerçekmiş gibi geldi ona. Dusander dik bodrum merdiveninin üstündeki rafta daima 3-4 şişe viski bulunduruyordu. Yaşlı adam kapıyı açarak iki basamak iniyor, eğilip bir elini rafa dayayarak diğer eliyle de şişeyi alıyordu. Bodrumun zeminine beton dökülmemişti ama yer sertti. Dutsander Prusyalılara özgü çalışkanlıkla 2 ayda bir toprağa mazot dökerek böceklerin üremesine engel oluyordu. Adam düşünce yer beton olmasa bile yaşlı kemikleri kırılıverirdi. Hem ihtiyarlar çok sık kazaya uğruyorlardı. Otopside düştüğü sırada onun fazla içmiş olduğunu ortaya koyardı. O sahneyi gözlerinin önünde canlandırdı.
''Ne oldu Todd?''
Kapıyı çaldım ama açmadı. Bunun üzerine bana verdiği anahtarı kullandım. Mutfağa girince bodrum kapısının açık olduğunu gördüm. Merdivenden inince onu
sonra ağlayacaktı tabii. Bu plan işe yarardı. Böylece tutsaklıktan kurtulup eski haline gelecekti.
Todd karanlıkta yatarak gök gürültüsünü dinledi. Gece uyumayıp planın bütün ayrıntılarını gözden geçirmeye kararlıydı. Ama birkaç saniye sonra derin bir uykuya daldı. Hem düş de görmedi. Uyandığında aylardır ilk kez dinlenmiş olduğunu anladı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 103.